Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak her şeyi bir kenara bırakıp sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için bu sabah özellikle önemli bu. Altını bir kez daha çizeyim. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, hep beraber oturup konuşalım, şu şiddet hikayesini biraz konuşalım. Sorsanız herkes şiddete karşı ama herkesin bir aması var mutlaka. Bugün hiç eğip bükmeden, zülfiyare de dokunarak, hatta dibine kadar dokunarak bunu konuşacağız. Periskop izleyicileri aşağıdan hemen 3 noktanın yanından paylaşacak yayını. Diğer dostları davet edecek. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım. Gelin konuşalım. Çünkü bunun üzerine yatma şansımız yok diyeceğim herkese. Hikayeyi biliyorsunuz, yaşananların farkındasınız ama yaşananların üzerine, dün yaşananlar, dün onların üzerine söylenenler aslında bize bambaşka bir noktayı da gösterdi. Bazılarının istemediği, görmek istemediği, bir parça dışında kalmanın işine geldiği bir nokta. Çünkü şiddet öyle bir şey ki kimse sahiplenmek istemiyor ama için için herkesin aslında bir tarafından tuttuğu bir durum var. Bu da hiçbir zaman değişmiyor. Öyle şeyler yaşanıyor ki toplumsal olarak muhalefet ettiğimiz şiddet olayları yaşanıyor. Şiddet tek parça değil ki. Yani bir insana bağırmak, hakaret etmek, aşağılamak, ezmek de onu tokatlamak, dövmek, demir çubuklarla sopalamak kadar ağır olabilir. Birine uygulanan cinsel istismar aynı şekilde bir şiddet unsuru olarak ortaya çıkabilir. Ama bizim gibi ülkelerde bunları toplu olarak yaşıyor ve altından kalkma zorunluluğunu toplu olarak göstermek mecburiyetinde kalıyorsanız herkesin dengesi bir parça daha bozuluyor. Dün yaşananı gördünüz. Herkes şöyle dedi. Ya yok canım, böyle bir şey olmaz. Yani bu saçma, denk gelmemiştir. İsviçre'de yaşayan ve akraba ziyareti için Mardin Kızıltepe'ye gelen 17 yaşındaki Z.Ç.'nin öz amcası Osman Çur tarafından 2 gün boyunca tecavüze uğradığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, tecavüzü DNA raporuyla kanıtlanan sanık Osman Çur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Bilmiyorum sizler denk geldiniz mi ama dün ben mahkemenin kararını okudum. Okumak zorunda kaldım gece yayına çalışırken. Midem ağzıma geldi. Öyle detaylarla anlatılmış ki 17 yaşında bir genç kızın ki bu olaydan sonra intihara kalkışıyor. Neyse ki yaşamına son vermesi engelleniyor ama öyle detaylar var ki bunların en ağırı cezaevinin önünde bu pislik davul zurnayla karşılanıyor. Bakın bu kadar net söylüyorum, adını sanını vererek, söyleyerek, anlatarak, çünkü başka çaremiz yok. Biz böyle konuşmak zorundayız. Çünkü toplumda o kadar bu şiddet arttı, öyle bir yere geldi ki şu anda insanların artık saklayıp gizleyebileceği bir nokta falan yok. Öyle bir zorunluluğumuz da olmayacak bizim. Bu olay yaşananların sadece bir parçası. Ama bütün bunlar yaşanırken biz bambaşka bir şiddet olayını konuşuyorduk aslında. Çünkü Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı öldüresiye dövüldü, şoförünün tabancasını çekmesi sayesinde ölümden kurtuldu, artık çok daha net anlaşılıyor. Çok. Bunun yanında kıdemli tecrübeli bir gazeteci Orhan Uğuroğlu aynı şekilde şiddete uğradı. Bir ülkücü olan bir avukat, genç bir avukat aynı şekilde öldüresiye dövüldü. Bütün bunlar sadece son 3 günün hikayesi. 3 gün. Ama bunun öncesinde baktığımızda bizim önümüze defalarca bu olay geldi. Yani gazeteciler dövüldü. 24 Ocak Uğur Mumcu'yu anacağız biz. Bugün ayın 19'u, 5 gün sonra Uğur Mumcu öldürülen, fikri uğruna öldürülen gazetecilerden sadece bir tanesi Türkiye'de. Ama onun gibi onlarcasını saymak mümkün. Çetin Emeş'ten Abdi İpekçi'ye kadar onlarcasını saymak mümkün. Bu bir tanesi. Metin Göktepe'yi bunun içine koymak mümkün. Hrant Dink'i andık yeni. Bütün bunların yaşandığı bir ülkede kimse şiddetin tarafı değilmiş gibi davranma şansına sahip değil. Olmamalı en azından. Ama baktığınız zaman herkes öyle. Hiç kimsenin kafasını yere eğecek bir utanma duygusundan dışarıda kalma şansı yok bütün bunlar yaşanırken. Çünkü bunlar olurken bir partinin genel başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıkıp, üstelik isimler vererek, bakın isimler vererek, mesela Taha Akyol'un adını anarak, Ahmet Davutoğlu'nun adını anarak, onların Serok Ahmet diyerek mesela özellikle Ahmet Davutoğlu'nu hani Abdullah Öcalan'a yanlayarak, Abdullah Öcalan'ı bir taraftan onu bağlamaya çalışarak onu toplumsal şiddetin önüne atıyor. Taha Akyol'un adını anlıyor ki bazıları için hani benim yaş kuşağım için baktığınızda dinlediğinizde aklınıza gelen ilk şey şu olabilir. Ya bunun yaşanma ihtimali yok kardeşim. Bunun gerçekten yaşanma ihtimali yok. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Taha Akyol gibi ülkücü hareketin içinde bir dönem insanların kalemiyle bayraktarlığını yapmış bir insan nasıl olup da bugüne gelebildi? Nasıl oldu? MHP'nin genel başkanı Taha Akyol'u burada Ahmet Davutoğlu'yla bir sadece röportaj yaptığı için insanların önüne atıyor. Parçalanmak üzere atıyor resmen. Hiç kimse sağa sola kafasını çevirmesin. Bu işin MHP ile alakası yok falan diye. Hiç kimse bunu söylemesin. Bugün Abdülkadir Selvi bile yazmak zorunda kalmış. MHP'li yöneticilerin bu işte hiç mi suçu yok diye. Semih Yalçın'ın bu işte hiç mi suçu yok kardeşim? Çıkıp bu hareketin delisi çoktur demek bir insanın aklanması için yeterli midir? Aklınız alıyor mu böyle bir şeyi? Kuşkusuz hayır ama gönül rahatlığıyla diyebiliyor. Bakın demin ismini andığımız insan Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun şiddetin bir tarafı mağduru olmakla birlikte aynı zamanda bizatihi şiddetin üreticilerinden biri olarak görmek çok mu zor? Kusura bakmayın ama hiç kimse böyle bir şey söyleyemez. Neden biliyor musunuz? Ahmet Davutoğlu'nun Beyaz Toros hatırlatması daha burada duruyor. Beyaz Toros'un hatırlatılması, 90'lara dönmek mi istiyorsunuz? Sokaklarda Beyaz Toroslar mı geçsin sözü şiddet değil mi? Soruyorum size açıkça ya. Bütün bunların yaşandığı bir ortamda kimse kimseden daha az suçlu değilken şiddetin artmasına nasıl şaşırıyoruz biz? Gerçekten insanlar niye şaşırıyorlar? Herkes sorsanız şiddete karşı ama herkesin bir aması var. Amayla nasıl devam edeceğini çok iyi biliyor üstelik. Nereye götüreceğini çok iyi biliyor. Çünkü herkesin derdi kendi fikrinin dışında hiçbir şeyin konuşulmaması. Bunları engelleyebilmek. Şiddet mi bunun yöntemi? Yani ben görmeden yaparsanız kafamı çevirebilirim. Şiddetin en aşağılık yönü bu aslında. En aşağılık, en büyük taciz içeren yönü tam da bu işte. Bu kadar kötü, bu kadar berbat, bu kadar rezil bir şeyden bahsediyoruz. Neden peki? Toplumun damarlarına, kılcal damarlarına kadar işlemiş böyle bir şiddet durumu, böyle bir şiddet döngüsü insanlardan aynı tepkiyi alması şaşırtıcı mı sizce? Bence değil. Demin konuştuk ya, Taha Akyol'un, Devlet Bahçeli'nin, Ahmet Davutoğlu'nun üçünün isimlerinin bir arada geçtiği bir ortamda MHP lideri Ahmet Davutoğlu'nu ve onunla röportaj yapan gazetecileri isim isim belirleyip onların ülkücü harekete nasıl zarar verdiklerini söyleyerek insanların önüne atıyor. Hiç kimse kafasını çevirmesin kardeşim. MHP liderinin şiddetten uzak durmaya çalışması falan filan demesin. Eğer adınız Hande Fırat'sa bugün oturup yazabilirsiniz. Cumhurbaşkanı şiddete karşı her türlüsüne üstelik olaylarında takibini istiyor. Aynen böyle yazmış bugün. Aklınız alıyor mu böyle bir şeyi? Gerçekten inandırıcı buluyor musunuz siz? Eğer Cumhurbaşkanı bu olayların takipçisi yapacağı şey çok basit ya. İçişleri Bakanı'na talimat vermek. Onu o koltuğa oturtan kendisi değil mi? İçişleri Bakanı'na tek bir talimat vermek. Ama İçişleri Bakanı'na talimat verirken şunu da söylemek. Sen de sağa sola bağırmayacaksın. Mesela Selahattin Demirtaş'a terörist demeyeceksin. Ha, olmadı değil mi? Çünkü bunu söyleyecek insanın kendisinin de dememiş olması gerekiyor. E böyle bir şans yok ki. O da kullanıyor aynı şeyi. O da kullanıyor aynı şeyi. Hiçbir farkı yok. Herkes bir şekilde ittiriyor insanları birilerinin kucağına doğru. Oysa bu toplum, bu tarz kırıklıkları çok yaşamış bir toplum. Yani biz 6-7 Eylül olaylarını yaşamışken durduk yerde insanları dinleri nedeniyle aşağılayan siyasetçilerin ülkesiyiz. O acı daha ortada dururken, neyin nereye gideceği belliyken hepimiz hrantız diyen insanlara sadece tırnak içinde gavur diye saldırmayı marifet sayan insanların ülkesi burası. Bizim ülkemiz. Hiç kimse kafasını çevirmesin. Bu ülkede Alevilerin yaşadığı Sivas katliamı, Maraş katliamı ortadayken durup durup affedersiniz Alevi diyebilen insanların, o siyasetçilerin yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Kim kimden daha uzakta duruyor ki? Yalan bunların tamamı. Hepsi boğazına kadar, gırtlağına kadar şiddetin içine oturmuş insanlar. Şimdi oradan, bulundukları yerden şiddeti lanetliyorlar. İnandırıcı mı? Vallahi bence zerre kadar inandırıcılığı yok. Hiç. Zerre kadar yok hem de. Ama bütün bunlar sıradan insanların hayatında yok demek değil ki. Hayır, şunu söylemeyeceğim size. Her gün en az bir kadın cinayeti işleniyor bir erkek tarafından. Üstelik tanıdığı bir erkek tarafından öldürülüyor bir kadın. Sıradan insanın şiddetle... Hayır, bunu söylemeyeceğim. Çok daha basit bir örnek vereceğim size. Çok daha basit bir örnek. Türkiye'de bir şeylerin konuşulması yasaklanıyor. Bu da şiddet değil mi? Şiddetin kralı hem de. Türkiye'ye dünyaca ünlü bir futbolcunun transferi yapıldı. Mesut Özil getirildi. Eşi ve çocuğuyla birlikte önceki gece Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye 3 büyük kulüpten bir tanesinin futbol takımının içine getirildi. Çok güzel. Şimdi bununla ilgili 2 gündür izliyorum. Bununla ilgili Mesut Özil transferinde ne kadar para harcandı? Parayı kimler topladı? Bunun siyasi bir yönü var mı sorusu engelleniyor. Resmen bir linç kampanyası başlatıldı. Bu şiddet değil mi? Şiddet. Neden sorgulanması engelleniyor ki? Üstelik bunu yapanlar arasında çok ciddi, burada yayında şu anda da bulunan insanlar var. Sorsanız çok demokrat herkes. Ama mesela futbol takımına geldiği zaman herkes kapatıyor. Bakın, futbol takımı demişken hiçbirini diğerinin yanında tutmak mümkün değil. Bu çok temiz, öbürü çok pırıl pırıl. Asla böyle bir şey yapamayız. Bizim böyle bir geçmişimiz de yok. Bundan sonra kusura bakmayın ama geleceğimiz de olmayacak. Yani... Öyle bir takımdan bahsediyoruz ki 6 aydır futbol izlemiyorum ben. Hatta 7. aya girecek. Çünkü artık midem almıyor. Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Ama elinde silahla hastane basmış bir adamın takım kaptanlığı yaptığı bir kulübün taraftarı olmayı istemiyorum. Kusura bakmasın kimse. Baktığım zaman bundan hoşlanmıyorum. Hoşnut olamıyorum bundan. Ama aynı şekilde o maçın içinde daha şiddet unsurlarıyla ilgili 5 dakika önce tweet atmış bir insanın Türkiye'de çıkıp takım arkadaşının ağzına milli takım kampında silah sokmuş bir adamın sakatlıktan dönüşü nedeniyle helal olsun kara kartalım deyip Gökhan Töre'yi alkışlamasını da anlamıyorum, kabullenemiyorum. Bakın, hiç kimsenin birbirinden bir farkı yok. Çünkü bu toprakların içinde hepimiz beraber yaşıyoruz. Şiddet bu toplumun kılcal damarlarına kadar girmiş durumda. Ve biz bunu açık açık konuşamazsak bu sorunun üstesinden gelme şansımız yok. Evet, Türkiye'de sağ siyaset, bütün dünyada sağ siyaset. Şiddeti daha çok körüktü. Şiddet eylemleri demokrasi fikrinden uzaklaşmış insanların ekmeğine yağ sürüyor çünkü. Doğru. Hele toplumun buna inceden bir eğilimi olduğunu fark ederseniz değmeyin o siyasetçilerin keyfine. İstediği yerden kurcalayabiliyor toplumu. İstediği yerden incecik bir bıçak darbesiyle kanını yavaş yavaş akıtarak o yarayı, o deliği istediği kadar büyütebiliyor. İnsanları istediği yere getirebiliyor. Ve bugün yaşadığımız tam da budur işte bizim. Sokakta yaşanan şiddetin, parlamentoda yaşanan şiddetten, parlamentoda yaşanan şiddetin, şiddet dilini kışkırtan çok daha büyük saraylardaki şiddetten bir farkı yok. Hepsi birbirinin yansıması. Yani bizim meclisimizde ne varsa futbol sahasında aynı şey yaşanıyor. Futbol sahasının içinde olan şey evlerde yaşanıyor. O evlerde yaşanan şeyler cezaevinden çıkan pisliği davul zurnayla karşılayan insanların Mars'tan gelmediğini anlatıyor bize. Ne yapacağız? Soru bu. Soru bu o zaman. Ne yapacağız? Bunu konuşmak zorunda değil miyiz? Önce konuşabilmek zorundayız. Her şeyden önce bunu konuşabilmek zorundayız. Ama demeden konuşmak zorundayız. Çünkü hep burada söylüyorum ya, bizim şöyle bir sıkıntımız var. Terör Türkiye'de herkesin tek kalemde tanımladığı ve karşısına çıkıp lanetlediği şiddet türü değil mi? En azından bunu hep beraber evet diyebiliriz. Sorum şu. Neden İspanya'da üstelik ayrılıkçı terör olarak nitelendirilen ETA'nın şiddetine karşı 1 milyon insan Madrid'de sokağa çıkıp terörü lanetlerken Türkiye'de bu yapılamıyor? Sorun bu. Çok zor bir soru biliyorum. Ama cevabı çok kolay aslında. Sorunun zorluğu, bizim ülkemize eğer dürüstçe bakarsak cevabını çok kolay verebileceğimizi anlatıyor bize. Ben size söyleyeyim, çünkü herkesin kendi şiddeti var. Çünkü herkes inanmadığı şiddet türünü terör olarak nitelendiriyor ve kendisi için aslında olumlu sonuç tırnak içinde doğurabilecek şeyleri görmezden geliyor. Örnek mi istiyorsunuz? Biz bu ülkede televizyon ekranında artan terör olaylarıyla birlikte oylarının arttığını söyleyen siyasetçi gördük. İçinizde görmedik diyen var mı? Söyleyebilir misiniz bunu? Diyemezsiniz değil mi? Bence de demeyin, zorlamayın, aklınızdan bile geçirmeyin hatta. Çünkü bunlar yaşandı bu ülkede. Ve bütün bunlar yaşanırken insanların kafalarıyla, zihinleriyle, beyinleriyle dalga geçenler bugün şiddet mağduru olarak ortaya çıkıyorlar. 1980 öncesinde komando kampları kuruldu haberlerinin ardından o dönemde MHP'nin içinde şiddeti savunduğunu söyleyemiyorum, böyle bir haksızlık yapamam, ama o dönemki MHP kadrolarının içinde kendini gayet de net bir MHP'li, milliyetçi, ülkücü olarak tanımlayan Taha Akyol bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı tarafından resmen tehdit ediliyor. İnsanların önüne atılıyor. Nasıl oluyor bu? Bakın, bu sadece çok küçük bir dönüşüm. Hiç abartılacak bir yönü yok. Anlaşılmaz bir yönü yok. Gerçekten. Hiç anlaşılmaz bir yönü yok. Eğer yaşadıklarımıza bir bütünlük içinde bakabilirsek, bunu göze alırsak, ağır çünkü bu. İnsanın kendisini, ait bulunduğu çevreyi de ortaya çıkarmasını gerektiriyor çünkü. Eğer bunu yapabilirsek bundan sonrası mümkün. Yapamazsak, vallahi yapamazsak ben size söyleyeyim, bunun içinden çıkma şansımız yok. Diyorum ya, terörün, şiddetin her türünün kışkırtılma ihtimali Türkiye için anlık bir mesele, anlık, saniyelik, saliselik bir mesele sadece. O kadar örneklerini yaşadık ki biz bunun. Ve işin tuhafı, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kongre baskınının üzerinden insanlar şiddet tanımlıyor. Medya terörü var mesela Türkiye'de. Hem de çok ağır bir medya terörü var. Medya şiddet uyguluyor insanlara. Nasıl? Haberlerini saklayarak. Haberlerini takır takır saklayarak şiddet uyguluyor medya Türkiye'de insanlara. Yapmıyor. Amerika'da yaşanan kongre baskınının içinde mesela orada polisin tavrını anlatıyor. Ama Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in genel başkanı ve iki üyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde üstelik yasal, anayasal haklarını kullanarak açıklama yapmasının polislerin şiddeti ve kalkanlarıyla engellenmesini, bu haberin engellenmesini medyada göremiyorsunuz. Şiddet değil mi bu da sizce? Bence şiddet dibine kadar. Bizim önce uzlaşmamız gerek. Ama herkesin Zülfiyar'a dokunacağını bilerek bu yola çıkması gerekiyor. Ben, sen, o, benim futbol takımım, benim desteklediğim insanlar, parti verdiğim lider falan demeden yapmak gerekiyor bunu. Hiç kolay bir şey değil. Ama uzlaşabilir miyiz? Zaten başka şansımız yok ki. Kusura bakmayın ama insanların kafalarını gökyüzüne çevirip ıslık çalmaya çalışmaları hiçbir şey değiştirmiyor. Niye biliyor musunuz? Taha Akyol'un durumu kulağınıza küpe olsun. Bugün Taha Akyol şiddet konusunda eğer tehdit edilebiliyorsa artık iş işten geçmiş demektir. Gerçekten kendini Milliyetçi Hareket kadrolarının içinde tanımlamış bir insan bugün MHP lideri tarafından hedef gösterilip insanların önüne atılıyor. Ondan sonrası vallahi çok fazla düşünmeye bence gerek yok. Başımıza ne gelebileceği zaten burada görülüyor. Biz gazeteciler için durum çoktan zaten pisliğe batmış durumda. Yeni değil ki. Gazeteci cinayetleri Türkiye'de son 40 yılın, 45 yılın işleri zaten. Biz bunları yaşadık. Abdi İpekçi cinayeti ortada. Dedim ya işte, Çetin Emec'in öldürülmesi ortada. Bu ülkede bundan 45 sene önce Mümtaz Soysal'ın evine bomba atılmış. Şunu demesin kimse, 80 öncesi durum ayrıydı falan. Hayır, öyle bir şey yok. Kimse kendini kandırmasın. Şiddet toplumun kılcal damarlarına kadar işlemişken takvim yaprağının kopartılması hiçbir şey değiştirmiyor. Orada 1974 de yazabilir, 2021 de. Fark etmiyor ki. Kafa aynı. Kafa aynı. Bana dokunmadığı sürece, hele hele bir de şunu yapabilirsek eğer, diyebilirsek ki, ulan bunlar oluyor ama aslına bakarsan bizim taraf oy kazanıyor bunlar olduğu zaman. Yani bizim iktidarımız daha güçleniyor dersek eğer, oho, bunun bitme şansı hiç yok. Peki bitiremez miyiz bunu? %100 bitiririz. %100. Ama toplumsal bir uzlaşı sağlanması gerekiyor bu konuda. İnsanların bana yakın olan dememesi gerekiyor. Üstelik böyle bir şey ki ailenin daha içinden başlayıp ta yönetimlerin saraylarına kadar gitmesi gereken bir fikirsel dönüşümden bahsediyorum size. Dil, şiddet dili herkesin önce yok etmesi gereken temel unsur olmalı. Ama Türkiye'de her gün canlanıyor. Çünkü siyaset içindeki belagat şiddetle kendini buluyor. Bazıları öyle diyor mesela. Öfke de bir ifade biçimidir. Öfke neden? Ben size söyleyeyim, yetersizlikten, cehaletten. Çünkü söyleyebilecek ikinci bir cümlesi yok. Cahil çünkü. İkinci bir cümle kuramayacağı, insanlara bir şey anlatamayacağı için bunu yapmaya çalışıyor. Bu kadar basit. Ve böyle baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin, bizim ülkemizin, devletimizin, milletimizin yönetildiği sistem kodum mu oturturum demokrasisi haline geliyor. Güçlü kimse onun borusu ötüyor her şeyden önce. Ve o borusunu istediği yöne doğru çalıyor. İnsanlar kafalarını o tarafa çeviriyor. Onun dediklerinden biraz feyiz almaya çalışıyorlar. Ve herkesin içinde temel bir duygu var. Diyor ki insanlar, ya sesimi çıkartmazsam aslında bu şiddete maruz kalmayabilirim. O zaman suskunluk en iyisi. İşte demokrasiler böyle ölüyor. Demokrasiler böyle yok oluyor. İnsanların sessizliğiyle. Oysa şimdi, tam da şimdi şiddete karşı ses çıkartılacak durum. Eğer çıkartılmazsa birilerinin şiddet diye tanımladığı şey aslında bizatihi şiddetin hedefi olacak. Örnek Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar. Orada sadece dertlerini anlatmaya çalışan insanlar, hocalar, öğrenciler şiddet unsuru olarak gösteriliyor. Ama Türkiye'de yalanla güçlenen bir siyasi anlayış yükselirken, onun önünde hiçbir engel yokmuş gibi davranılırken, mesela habere ulaşım engellenerek aslında şiddet kutsanıyor Türkiye'de. Neyin şiddet olduğu konusunda kafalar karıştırılıyor. Bundan 1,5 ay önce ortaya çıkan ve 1,5 aydır resmen ölü taklidi yapılarak suskunluğa boğulan bir sahte diploma skandalı gibi. Nerede Hamza Yerlikaya? Biliyor musunuz nerede olduğunu? O zaman size şunu söyleyeyim. Demin bir mahkeme kararı okudum size, hatırlıyor musunuz? Hamza Yerlikaya hakkında da bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararıyla kullandığı diplomanın sahte olduğu tespit edilmiş bir insandan, bir cumhurbaşkanlığı baş danışmanından söz ediyoruz. Ve bu ortada yokken, bununla ilgili konuşamazken insanlar, kimsenin kafasını gökyüzüne çevirip, orada ıslık çalarak, kendince bu suçları geçiştirme falan gibi bir şansı yok. Mağduru hepimiziz ve maalesef bu şiddetin uygulayıcısı da bu ülkenin çok çok çok büyük bir kesimi. Bu kadar suçlunun bir araya geldiği bir durumda şiddetin de bu kadar artmasına pek şaşırmamak lazım. Herkese teşekkür ediyorum. Yayın gitti. Biliyorum aralarda çok kesildi. Yarısını dinlediniz, yarısını dinlemediniz. Ama merak etmeyin. Şöyle bir şey olacak. Ben yayının en temiz haliyle birazdan yüklemesini tamamlayacağım. Bir sıkıntı olmayacak onunla ilgili olarak. Yayın yüklendikten sonra YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gerçekten konuşması son derece zor bir konu. O kadar farklı boyutları var ki, bir izleyici yazmış şimdi. Doğru. Şunu da düşünebiliriz. Cezaevlerinde çıplak arama yapılması şiddet değil mi? Ve bu şiddetin katmerlenerek gündeme getirilmiş hali inanmamak değil mi aynı zamanda? Bir grup başkan vekilinin bunu söylemesi de şiddet değil mi o kadınlara yönelik? Şiddet. İşte bu kadar dallanıp budaklanmış bir konu üzerinde maalesef bugün bu kadar konuştuk. Siz yoktunuz çünkü yayının kesilmesi yüzünden. Ama yine de aynı şekilde anlatmaya, aynı şekilde konuşmaya çalışabildik. En azından bu yayın birazdan yüklenecek. Çünkü burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Bizim siyasi görüşlerimiz var, doğrudur. Biz çok farklıyız birbirimizden. Amenna. Ama aynı ülkeyi seviyoruz biz. Aynı ülkenin yurttaşlarıyız. Kimimiz üzerinde ayağımızı yere basıyoruz. Kimimiz farklı gerekçelerle, iş, aşk, eğitim, macera, başka gerekçelerle uzağındayız. Ama Türkiye deyince hepimizin aynı anda burnunun direği sızlıyor. O zaman oturup konuşacağız. Birbirimizden kaçma şansımız yok. Birbirimizin gözünün içine bakarak konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi 5,5 yıldır yapıyoruz. Sanırım bundan sonra da yapabiliriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ve derseniz ki bu yayın sürmeli çünkü kimse anlatmıyor bunları. Bunlar konuşulmuyor. Bazıları konuşurmuş gibi yapıyor ama asla konuşmuyorlar. O yüzden bu yayın sürmeli, benim de katkım olmalı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama derseniz ben size yardımcı olayım. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bu düğmenin aynı ünsalunlu.com.tr adresinde, yani internet sistemde de var. İsterseniz oradan da abone olabilirsiniz. Ve bu abonelik 5 kuruş harcamadan yapılacak ama anlamı çok büyük. Çünkü o noktaya dokunarak ve bir tek mail adresi yazarak diyeceksiniz ki ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilim kardeşim. Ben seçerim. Ben seçerim, ben izlerim, ben dinlerim, ben katılırım üstelik bu yayına. Abone olun manası bu. Bir de onun yanında, abone ol tuşunun hemen yanında YouTube'da bir ufak zil işareti var. Onu da tıklarsanız zil de yayınlar başlamadan size haber gelecek demek. Anlamı bu. Üzerinde bir düğme daha var. Katıl düğmesi. Katıl düğmesi de aynı şekilde ünsalunlu.com.tr adresinde de bulunuyor. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir imkan bu. Nasıl kullanıldığını YouTube sayfamın açılışında kısa bir video ile anlatmaya çalıştım. Oradan da görebilirsiniz ama anlatayım. Çok küçük aylık katkılarla 5 lira, 15 lira, 60 lira gibi aylık katkılarla 3 ayrı kategoride bu yayını destekleme isteyenler için kullanılacak bir imkan bu. Ama Mecburi değil. Yani ona dokunmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu yayınlar ilk gününden son gününe kadar parasız olacak. Her zaman öyleydi, her zaman öyle olacak. Ama sizden özel bir ricam var. Şu yukarı doğru baş parmak işareti var, beğen tuşu. Biliyorsunuz değil mi YouTube'daki? Ona dokunun işte. O son derece hayati. Çünkü onu yaptığınız zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek demek. Lütfen bunu yapın. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmek için kullanılabilecek diğer yöntemleri de anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, yüzünüzün hep güldüğü, ağız tadıyla dolu, şahane, çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.